Ayrım 4. Sayfa 38. Bukle. Demet kollarını içine kıvırıp düzgünce katladığı gömleğin üzerine gri zemini lacivert çizgili kravatı özenle yerleştirdi. Bir adım geriye çekilip şöyle bir baktı. Evet, en uygunu buydu. Çoraplarla iç çamaşırlarını da valize yerleştirince işi bitiyordu. Koku seçimini kendisine bırakmalıydı. Renk renk şişeleri tuvalet masasının üzerine sıraladı. Kaç gün sürecek Oktay? Diye banyoya doğru seslendi. Yanıt alamamanın sıkıntısıyla yineledi. Duymadın mı hayatım, kaç gün sürecek dedim sana. Oktay elinde tıraş losyonu banyodan çıktı. Hepsi 2 gün dedi. Uçağının kalkmasına 1 saat vardı. Gelişi güzel seçtiği bir parfüm şişesini Demet'in eline tutuşturdu. İvecen deminimlerle giyinmeye başladı. 10 dakika içinde hazırlanmıştı. Valizini kaptığı gibi kapıya doğru yürüdü. Ardından da Demet'le Zeynep. Seni çok özleyeceğiz babacığım, diye sızlandı Zeynep. Ben de sizi çok özleyeceğim. Seni gören de aylar sürecek bir yolculuğa çıkıyorsun sanır, diye güldü Demet. Bu ne duygusallık böyle? Güle güle git, güle güle gel. Ha, ulaşır ulaşmaz bizi aramayı unutma. Önce kızına, sonra Demet'i kucaklayıp öptü Oktay. Uzaktan kumandalı robotlar gibi mekanik adımlarla asansöre doğru yürüdü. Aşağıya indiğinde apartmanın giriş kapısında ekmek ve gazete dağıtmaya hazırlanan kapıcıyla burun buruna geldi. Mehmet Efendi'nin valizi üzerinde yoğunlaşan merakla dolu bakışlarını görmezden gelerek kuru bir günaydınla işi idare etmeyi başardı. Karısının telefonla çağırdığı taksi durak dışarıda bekliyordu. Valizini bagaja yerleştirip direksiyona geçen şoföre "Havaalanına gidiyoruz," dedi. İstanbul'daki seminer gündeme geldiğinde önce kararsız kalmıştı. Rektör telefonla aramış. Biliyorum Oktay, tez çalışmalarının en ateşli dönemi. Ama bu konuda tam sana göre üniversitemizi temsil edecek senden daha iyi bir isim düşünemiyorum. Ne dersin? Demişti. Ardından da davetiyeyi göndermişti. Türkiye'de rekabet gücü olan şirketlere uluslararası sermaye piyasasından fon sağlama çalışmaları konulu seminere teşrifiniz. Aslında kısa bir süre için 5 yıldızlı bir otelin havasını solumak, yıpratıcı çalışma ortamından, tek düze ev iş kısır döngüsünden uzaklaşmak hiç de fena olmayacaktı. Ama son derece sıkı bir kamp dönemindeydi. Tezini teslim etmesi için önünde 1 aydan az bir zaman kalmıştı. Yemeğini bile çalışma masasında Demet'in getirdiği tepsinin içinde yediği oluyordu. Seminerin konusu ne kadar çekici olursa olsun zamanlaması kötüydü. Kendini zorlamanın anlamı yoktu. Hayır derim, bir başkasını gönderirler, diye düşündü. Böyle bir fırsatı yakalamak için can atan öylesine çok insan vardı ki. Katılacak olanların listesine şöyle bir göz attı. İşte tüm bildik isimler sıralanmıştı yine. Bir de yurt dışından sırf bu toplantı için gelecek bilimsel bir kurul vardı. Satırlar arasında kayıtsızca gezinirken onu gördü. Amerika'dan, Stanford Üniversitesi'nden Özden Atamanoğlu. İnanmaz gözlerle bir daha baktı. Evet, oydu. Birden tüm olumsuzluklarından sıyrılıverdi. Telefona uzandı. Kendine bile yabancı gelen bir sesle, "Tamam efendim," dedi. "Seminere katılıyorum." Öndeki dosya yığınını geriye itti, dirseklerini masaya dayadı. Gitgide ağırlaşan, uyuşmuş beynini taşımaları için başını ellerinin arasına bıraktı. Zaman kavramını yitirmişti. Dün ile bugün kol kola girmiş, onu şaşırtmak adına tüm hünerlerini sergiliyorlardı. Kah neşe içinde dans ediyorlar, kah amansız bir savaşın dövüşçüleri olup birbirlerini kıyasıya hırpalıyorlardı. Sonunda dün bugünün önüne geçti. Yaşlı bedeniyle onun taze görüntüsünü örterken eskimişliğine ve yıpranmışlığına inat, görülmemiş bir şuhlukla Oktay'ı kendine çekiverdi. Özden. Adını fısıldadığında karşısında şekillenen imge öylesine canlıydı ki, ürkek bakışlı kocaman gözler, en ufak bir olumsuzluk karşısında ağlayacakmış gibi bükülüveren pespembe dudaklar, ince oval yüzünü çevreleyen, onu yaramaz bir çocuk havasına büründüren dağınık saçlar. Onu ne zaman sevmeye başladığını bir türlü çıkaramıyordu Oktay. Fakültenin ilk yılı hayhuy içinde geçmişti. Farkında bile olmamışlardı birbirlerinin. 2. yıl bir grup çalışmasıyla birdenbire yakınlaşıvermişlerdi. Fakültenin ailesi İstanbul'daydı Özden'in. Ankara'da yurtta kalıyordu. Rahat bir aile ortamından çıkıp gelmiş, alışık olmadığı sorunlarla boğuşmaya başlamıştı. Sürekli bir şeylerden sızlanıyordu. Önceleri onun bu haline çok kızıyordu Oktay. Sonra alıştı. Hatta sevimli bulmaya başladı. Durmaksızın bıcır bıcır konuşup, derdini çevresindekilere aktararak ağır bir yükten kurtulmuşçasına ferahlayan, ardından da neşe içinde sırtını dönüp uzaklaşıveren bu içi dışı bir kız onu çekiyordu artık. Üçüncü yıl, Özden bölümlerinin en yakışıklı delikanlısı Tahsin'le beraberdi. Uzaktan uzağa kayıtsız görünme çabalarıyla geçen günler. Umutsuzca karalanan sayfalar dolusu şiirler. Kimselere sezdirilmeyen, ezici, karşı konulması güç bir tutku. Ve içten içe gizli bir itiraf. Nerede, nasıl başlayacağı belli olmayan, çaresiz zamana bırakılmış, amansız bir illet. Modern çağa taban tabana zıt bir kara sevda. İçin için sarmaktaydı Oktay'ı. Son sınıfta Tahsin'den ayrıldı Özden. Yıkılmıştı. Sığınacak tek insana, Oktay'a koştu yine. Gözyaşları içinde anlattı gönül kırıklığını. Ayşe'ye Fatma'yı anlatır gibi. Onu ayrıcalığı olmayan ama güvenilir bir dost yerine koyarak. Mezuniyet sınavlarına beraber hazırlandılar. Özden, Oktay, Ahmet ve Selçuk. Ortada olumlu hiçbir gelişme olmasa da bunlar yaşamındaki en güzel günlerdi Oktay'ın. Geç saatlere kadar bir arada ders çalışmalar, sık sık verilen çay kahve molaları, acıkınca gidilen köfteciler, çorbacılar, zaman zaman alabildiğine koyulaşan derinliğine sohbetler. Aradaki mesafeyi zedelemeden sürdürülen iki yönlü bir arkadaşlık, tek cephede gelişen duygusal dalgalanmalar, dışarıya görüntü vermeyen iç hesaplaşmaları. Son sınavdan çıktıkları günü hiç mi hiç unutmamıştı Oktay. Özden ders notlarının üzerine eğilmiş, yanıtlarını değerlendiriyordu. At kuyruğu şeklinde topladığı saçlarından bir iki bukle ensesine düşmüş, her baş devinimiyle sağa sola sallanıyordu. Oktay'ın içinde sımsıcak esintiler yaratıyordu. Sonunda dayanamamış, "Senden bir anı istiyorum." diye yanıt bile beklemeden, Özden'in şaşkın bakışları arasında en iri gördüğü bukleyi kağıt makasıyla kesivermişti. "Geldik abi." Hayret, yolu nasıl bittiğini anlamamıştı bile. Eli yıllar öncesinin bir buklesini taşıyan suç ortağı cüzdanının üzerinde arabadan aşağıya atladı. Uyur gezer adımlarıyla havaalanının giriş kapısına doğru yürüdü. Gördüğü düşün en güzel yerinden uyandırılmışçasına huzursuzdu. Uçuş işlemlerini çarçabuk tamamladı. Alanı uçağa bağlayan dar koridoru hızlı adımlarla geçti. Kapıda duran güler yüzlü hostesi başıyla selamladı. Yerine oturdu. Yeniden o günlere dönebilse nasıl davranırdı acaba? Bu kadar kolay teslim olmayacağı kesindi. Suçluydu. Bir kez bile içindeki fırtınaları dinginleştirip Meltem yumuşaklığıyla Özden'e sunmayı denememişti ki. Cesareti olmayanların umudu olabilir miydi? Ancak bu yazgıcı tutumunun ardında kendince geçerli, çok önemli bir nedeni vardı Oktay'ın. Aralarındaki o güzelim dostluğun yok olması tehlikesini göze alamamıştı. Tahsin'den ayrıldığında aşklar biter, kalıcı olan dostluktur. Biz beraber olmakla onu da yitirdik dememiş miydi Özden? Korkmuştu. Ondan tümüyle kopmak fikri elini kolunu bağlamıştı. Mezuniyet balası her şeyin dönüm noktası olabilirdi. İlk kez üzerinde taşıdığı smokini ile çok yakışıklıydı Oktay. Hadi oğlum dedi aynadaki görüntüsüne bakarken. Bu gece senin son şansın. Ne var ki bala salonundan içeri girer girmez kendine olan tüm güvenini yitirmişti. Özden yosun yeşili şifon tuvaletiyle düş dünyasından o gece için yeryüzüne inmiş bir peri kızı gibi öylesine güzel, öylesine erişilmez görünüyordu ki. Tek tek bütün grup arkadaşlarıyla, bu arada Oktay'la da dans etmişti Özden. Hiçbir şeyin ayrıldığında olmadan. Kısa süreceği baştan belli, kaçamak, tekrar zor, buruk bir mutluluk yaşatmıştı Oktay'a. Masalarından neşe fışkırıyordu. Hepsi bu görkemli geceyi fazlasıyla hak etmişti. Gönül dolusu güldüler, doyasıya eğlendiler. Gecenin sonunu düşünmek bile istemiyorlardı. Her biri kafesin kapısının açılmasıyla dışarı fırlayıveren kuşlar gibi bir tarafa dağılacaktı. Yavaş yavaş bitiş çizgisine yaklaşıyorlardı. Yeni başlangıçların bedelini ayrılık olarak ödeyeceklerdi. Bu kaçınılmazdı. Hüzünle coşku karışımı bir duygu selinin ortasında durup durup yinelenen kucaklaşmalar ve o bildik veda sözcükleri. Orada bulunan herkes bu anlamlı, bu özel geceyi zaman zaman anımsayacaktı. Ama Oktay, üzerinden uzun yıllar geçse bile her bir kareyi, aynı canlılığıyla tekrar tekrar yaşayacaktı. Özden ertesi sabah İstanbul ailesinin yanına döndü. Bir anda yabansı bir boşluğun içinde buluverdi kendini Oktay. Ne yapacağını bilmez bir halde kaleme kağıda sarıldı. Uzun, upuzun, özlem yüklü mektuplar yazdı Özden'e. Yetmedi, telefonlar açtı. Özden'in cephesinde ise değişen bir şey yoktu. Oktay'ın uzun satırlarına yanıt olarak iki sevimli kart gönderdi. Hepsi o kadar. Yepyeni, alışılmadık bir döneme girmenin şaşkınlığıyla geçen bu bocalama günlerinde birkaç da iş görüşmesi yaptı Oktay. Hiçbiri kafasına yatmadı. Nasıl bir işin onu mutlu edeceğini bir türlü kestiremiyordu. En iyisi fakültede kalmaktı galiba. Not ortalaması epey yüksekti. Master sınavında da başarılı olunca ekonomi kürsüsüne kabul edildi. Çiçeği burnunda bir master öğrencisi ve asistandı artık. O aralar işe girmenin verdiği güven ve iyimserlikle İstanbul'a gitmeyi, Özden'le açık açık konuşmayı düşündü. Sonradan keşke diyeceğine son bir deneme fırsatı yaratmalıydı kendine. Zaman kaybedecek bir şey de kalmamıştı artık. Bundan öte ayrılık mı vardı? Ancak verdiği kararı bir anda geçersiz kılan bomba gibi bir haber tam anlamıyla deldi geçti Oktay'ı. Amerika'ya gidiyordu Özden. Master yapacaktı. Gideceği okul, kalacağı yer hepsi ayarlanmıştı bile. Telefondaki sesi her zamanki gibi cıvıl cıvıldı Özden'in. Oktay'ın suskunluğunu doğru dürüst bir güle güle diyememesinin ayrımına varmadı bile. Tek kişilik pırıltılı dünyasının kapılarını sımsıkı kapatmıştı. Orada ne Oktay'a ne de bir başkasına yer vardı. Oktay da fantazilerle oyalanmaktan vazgeçmeliydi artık. İş ağırlıklı, başarı yüklü, hırs dolu, onu tutsak eden duygulara asla yüz vermeyeceği yepyeni bir dünya yaratmalıydı kendini. Öncelikle marazi tutkusundan arınmalıydı. Ancak onu bedeninden tamamen atabilecek gücü yoktu. Tüm duygularını elle tutulur bir nesne gibi tortop etti. Sır yumağı halinde yüreğinin derinliklerinde bir yere gömüverdi. Yaşananlardan arta kalan tek şey cüzdanının bir köşesinde sakladığı minicik bir bukleydi. Ona kıyamamıştı. O günahsızdı. Ne içersiniz? Gülerek baktı hostese. Kahve, dedi. Otelin döner kapısından içeri girerken heyecanlıydı. Acaba nerede, ne zaman karşılaşacaklardı Özden'le? Hayır, hemen olmamalıydı. Henüz buna hazır değildi. Resepsiyondaki işlemleri tamamlayıp odasına çıktığında beynine üşüşmüş, yanıt arayan bir sürü soruyla boğuşuyordu. Geçen yıllar Özden'i nasıl etkilemişti? O ışıl ışıl gözler, dudağının kenarındaki o şirin kıvrım, öylece duruyorlar mıydı? Evlenmiş miydi? Çocuğu var mıydı? Mutlu muydu? Ama neler de düşünüyordu. Yatağın yanındaki koltuğa çökercesine oturdu. Evet, kendisi evlenmişti. Dünyalar güzeli Demet'le. Bir bakıma şanslı sayılırdı. Onun gibi cephede yara almış, sevme özürlü birisi için bulunmaz bir mutluluk fırsatıydı Demet. İyi giden, sorunsuz bir evlilikleri vardı. İçinde barındırdığı sırrın verdiği suçluluk duygusuyla mıdır nedir? Oktay'da ideal bir eş olmuştu doğrusu. Olumlu gelişmeler ardı ardına birbirini izlemişti. Zeynep'in doğuşu, Oktay'ın kariyerinde emin adımlarla yükselişi. Dışarıdan bakanlar için imrenilecek bir aile yapısı sergiliyorlardı. Tutkusuz ama sevgi ve saygı içeren. Düzenli bir beraberlikti onlarınki. Gözü saate ilişti. Toplantının başlamasına az bir süre kalmıştı. Valizini açtı. Demet'in özenle yerleştirdiği takım elbisesini, gömleğini, kravatını çıkardı. Giyinmeye başladı. Eline attığı her şeyde Demet vardı. Onu düşünmek içini ısıtıyordu. Birden karısını aramadığı aklına geldi. Zaten yeterince gecikmişti. Telefona ayıracak bir dakikası bile yoktu. 20 yıldır üzerinde ikinci bir deri gibi taşıdığı suçluluk duygusu ve ezinçle "dönünce ararım" diye geçirdi içinden. Çantasını kaptığı gibi dışarı fırladı. Asansörün boy aynasında şöyle bir baktı kendine. Hiç de fena sayılmazdı. Hatta üniversitedeki yıllardan daha da yakışıklıydı. Hafiften kırlaşmış saçları, yaşıtlarına inat, yağlanmamış bedeniyle olabildiğince iyi görünüyordu. "Seminer için mi gelmiştiniz? Şöyle buyurun efendim." Görkemli toplantı salonunun kapısında bir an durakladı Oktay. Bu iş için görevlendirilmiş hostesin ceketinin yakasına adının yazılı olduğunu, katılımcı kartını iliştirmesini sessizce izledi. Sonra yürüdü, öğretim üyeleri için ayrılan bölümde kendisine gösterilen yere oturdu. Tam çantasından dosyalarını çıkarıyordu ki arka sıradan bir ses, "Oktay Bey," dedi. "Siz de mi buradasınız?" Ahmet, işte eskilerden bir dost daha. Aynı anda yerlerinden fırlayıp coşkuyla kucaklaştılar. Ayaküstü ayrı geçen yılları özetleyen birkaç cümlelik sohbetin ardından biliyor musun dedi Ahmet, bizim Özden de burada. Ya öyleymiş. Aman dostum dikkatli ol artık, o Profesör Özden Atamanoğlu. Ben söyleyenlerin yalancısıyım. Havasından yanına varılmıyormuş. Bakalım bizi tanıyacak mı? Yanımdaki koltuk boş, istersen gelebilirsin dedi Oktay konuyu değiştirmek istercesine. Üzerinde fazla konuşmak gereksizdi. Ahmet'in söylediklerine ne kadar gerçek payı vardı birazdan göreceklerdi. Bu kez yan yana yerlerine oturdular. Katılımcıların çoğu birbirlerini tanıyordu. Selamlaşmalar, hatır sormalar, kimi yerde koyulaşmış sohbetler. Derken salonun dört bir yanından tavana doğru dalga dalga yükselen birkaç kişilik yabancı bir grubun içeri girmesiyle bıçak değmiş gibi kesiliverdi. Amerika grubu diye fısıldadı Ahmet. Çıkartma yapıyorlar. Oktay gözlerine yoğunlaşmış delice bir merakla gelenleri hızla taradı. Sonunda grubun ortasında sert adımlarla ilerleyen kadında düğümlendi kaldı. Evet, Özden'di bu. Yürüyüşünden tanımıştı. Özden yüzünde son derece ciddi bir ifadeyle gösterilen yere oturdu. Oradakilerin ilgi odağı olduğunun ayrıntında değilmiş gibi kayıtsız sıralar arasında şöyle bir göz gezdirdi. Bakışları Ahmet ile Oktay'a takıldığında belli belirsiz gülümsedi. Çok şıktı. Üzerinde siyah bir pantolon ceket takım vardı. Ceketin yakasına saten biye geçmişti. İçindeki nar çiçeği ipek bluz siyahın ciddi havasını dengeliyordu. Takı olarak altın bir kol saatin dışında hiçbir şey takmamıştı. Saçları omuz hizasında simsiyah ve düzdü. Yüzündeki makyaj biraz abartılı mıydı yoksa Oktay'a mı öyle gelmişti? Kendi düşündüğüne güldü Oktay. Profesör Özden Atamanoğlu. Öğrenci Özden'den de farklı olacaktı haliyle. Seminere Girişimci İş Adamları Derneği düzenliyordu. Başkan kısa bir açış konuşması yaptı. İş adamlarımız uluslararası sermaye piyasasından fon sağlamak için gerekli rekabet gücüne sahip olduklarına inanıyorlardı. Yapılan toplantı bu konudaki girişimlerin bilimsel bazda irdelenmesi amacını taşıyordu. İstanbul Üniversitesi'ni temsilen konuşan öğretim üyesi katılımcıları istatistiksel yönden bilgilendirdi. Son cümlesinde Türkiye'yi Avrupa'nın gelişmekte olan kanadının merkezi olma potansiyeline sahip ülke diye tanımladı. Görüşleri son derece olumluydu. Konuşmalar zerre kadar ilgilendirmiyordu Oktay'ı. Yoklama zoruyla derse girmiş haşarı bir öğrenciden farkı yoktu. Tüm dikkati en ön sırada Özden'in üzerinde kilitlenmişti. Devre dışı kalmış beyniyle konuşmaların içeriğini kavrayamıyor, biri oturup diğeri kalkan konuşmacıları ancak görüntü olarak izleyebiliyordu. Sıra Türkiye dışından Türkiye'ye bakış vermişti. Bu bölümde Amerika'dan gelen grubun sözcüsü olarak Özden konuşacaktı. Oktay oturduğu yerde küçüldü. Üniversite günlerindekine benzer bir koruma güdüsüyle yanlış yapmasından korkarcasına dinlemeye koyuldu Özden'i. Oysa kaygılanmasına hiç gerek yoktu. Özden kendinden son derece emin konuşmasına başlamıştı bile. Evet, Türkiye bölgesinde iyi bir pazardı. Ancak yabancı kaynaklarca fon ayrılacak şirketlerin belli bir büyüklüğe ulaşmaları gerekiyordu. 50 milyar doların altına inen şirketlerle uğraşmaya bile değmezdi. Oktay kendini yıllar yıla özlediği sesin kulaklarında yankılanmasına öyle kaptırmıştı ki salondan yükselen olumsuz mırıltıları neden sonra ayırt edebildi. Kafasını toparlamaya, Özden'in söylediklerinin ne anlama geldiğini kavramaya çalıştı. Birden silkindi. Karşısında eski Özden'den eser yoktu. Gözlerindeki o bildik yumuşacık bakışlar çelik birer parıltıya dönüşmüş, toplantıya katılanları bir bir delip geçiyordu. Dudağının kenarında görmeye alışık olduğu titreşimli kıvrım ise kıpkırmızı kalın bir ruj tabakasının altında kimliğini çoktan yitirmişti. Katı ve esneklikten uzak konuşması, tepeden bakan tavırları, kulakları, kulakları tırmalayan ses tonuyla olabildiğine itici bir görüntü çizdiği yetmezmiş gibi, zaman zaman da kırmızı ojeli tırnaklarının süslediği bembeyaz elleriyle kürsüye sertçe vurarak sözlerinin anlamını pekiştirmeye çalışıyordu. Tam Amerikalı olmuş bizimki, diye fısıldadı Ahmet. Sanki yabancı şirket temsilcisi. Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı, ortamı biraz olsun yumuşatmayı hedefleyen, yanıt niteliğinde bir konuşma yaptıysa da boşunaydı. Buz gibi gergin bir hava esiyordu salonda. Özden ise konuşmasını eleştirenlere meydan okurcasına umursamaz bir tavırla heykel gibi kıpırdısız ve dimdik öylece oturuyordu. Ani bir kararla söz istedi Oktay. Kürsünün önüne koyduğu dosyadan tezi için hazırladığı sayısal verileri çıkardı. Konuşmasına başladı. Anlattıkları sağlam kanıtlara dayanıyordu. Açıkladığı her bir sonuca uzun araştırma ve çalışmalardan sonra ulaşılabilmişti çünkü. Hepsi de Özden'in söylediklerini çürütür nitelikteydi. Sözlerinin sonuna doğru sert bakışlarını Özden'e yöneltti. Dolaylı olarak ona yanıt veriyordu sanki. Gurur duymalıyız ki büyüyen, buna bağlı olarak da sermaye gereksinimi artan rekabet gücüne sahip, yönetimi iyi pek çok şirketimiz var. Bu şirketlerin yöneticileri küreselleşen dünyanın baş döndürücü hızına ayak uydurabilmek için ellerinden gelen çabayı gösterdikçe, uzun uğraşlar sonucu yaratmış oldukları güven ortamını sürdürdükçe ve hepsinden önemlisi dürüstlük ilkesinden ödün vermedikçe onlara dışarıdan ortak bulmak hiç de zor değildir. Yeter ki biz ayaklarımızın üzerinde durmasını bilelim ve kendimize yabancı gözüyle değil Türk gözüyle bakalım. Oktay alkışlar arasında kürsüden indi, yerine oturdu. Kimdi konuşan? Özden'e rağmen, Özden'e karşı tavır koyabilen hangi Oktay'dı? Dündeki mi, bugündeki mi? Galiba ikisi de değildi. Yaşanmış yılların, bilime verilen emeklerin yönlendirdiği yepyeni bir Oktay'dı bu. Harikaydın oğlum diye koluna vurdu Ahmet. Toplantı bitmişti. Bir basın açıklaması hazırlandı. Ardından kendileri için düzenlenen kokteyle katılmak üzere topluca yan salona geçtiler. Gergin hava dağılmış, içkiler yudumlanmaya başlamıştı. Özden içinde bulunduğu gruptan ayrılarak Ahmet Oktay'ın yanına doğru yürüdü. Yüzünde biraz tepeden bakmakla beraber eski günleri anımsatan bir yumuşaklık, bir sıcaklık var gibiydi. "Ne haber kovboylar?" diye dedi gülerek. Sonra Oktay'a dönüp biraz stenli. "Amma yaman bir bilim adamı olmuşsun Oktay," diye ekledi. Beraberce salonun köşesindeki koltuklara doğru yöneldiler. Anlat bakalım neler yapıyorsunuz? Ahmet okul günlerinden bu yana epey gelişme gösteren göbeğine vurarak ne olsun ki Özden'cim dedi, yiyip içip oturup bilim yapıyoruz. Özden baştan beri suskunluğunu koruyan Oktay'a döndü. Ya sen? İyi görünüyorsun. Yakında tezini veriyor diye atıldı Ahmet. Artık o da prof sayılır. Oktay Ahmet'in söylediklerini duymamış gibi sen de iyi görünüyorsun dedi Özden'e. Ardından da yola çıktığından beri beynini kurcalayan soruyu sordu. Ne kadar kalacaksın İstanbul'da? Yanıt vermek yerine yanlarına gelen garsonun uzattığı tepsiden yeni bir içki kadehi aldı Özden. Kendisi 2 gün demişti Demet'e. Ertesi günü belkileri ayırarak. Yıllar sonra gördüğü eski bir okul arkadaşıyla baş başa yemek yemek, biraz dertleşmek amacıyla. Ama bunu istediğinden pek de emin değildi artık. Evlendin mi Özden? Diye sordu usulca. Gözlerini kıstı Özden. Oktay'ın daha önce hiç duymadığı tonda bir kahkaha atıverdi. Tam 2 kez dedi parmaklarıyla göstererek. İlki Amerikalıydı. 1 yıl zor dayandım. Sonra bir Türk profesörle evlendim. Ama o da yürümedi. Anlayacağınız kuşlar kadar özgürüm. Ya çocuk? İkinci bir kahkaha şakladı Oktay'ın suratında. Bende çocuk doğuracak göz var mı Oktay'cığım? Cüplerimi bağlattım. Oldu bitti. Şaşkınlığından ağzındaki fıstığı çiğnemeden yutuvermişti Ahmet. Ne yaptın ne yaptın? Tüplerimi bağlattım, ne var bunda bu kadar şaşıracak? Duymadınız mı hiç? Avrupa'da Amerika'da bu iş kadınları bunu hep yaptırıyorlar. Deli misiniz ayol, çocuk doğurup da kendime ayak bağı mı edeceğim? Elindeki bardağı istemsizce sıkan Oktay, doğanın altın tepsi içinde sunduğu analık zevkini elinin tersiyle iteveren bu kadına ilk kez gördüğü bir yabancıymışçasına uzun uzun baktı. İnanılacak gibi değildi. Yolda gördüğü küçük çocukları bile okşayıp seven o duygusal, o sevecen kız, işinde başarılı olmak, zirveye daha rahat tırmanmak için kendisini kısırlaştırabilmişti. Ha? Bilinçsizce cüzdanının üzerine gitti eli. Tepeden tırnağa şöyle bir baktı Özden'e. 20 yıldır sır gibi sakladığı o kutsal bukleyi, özgürlüğün en uç noktalarını zorlayan bu hırslı kadının neresine eleştirebileceğini düşündü. Hayır, bu bedende o bukleyi taşımayı hak edecek bir tek hücre bile kalmamıştı. Sen benim İstanbul'da ne kadar kalacağımı mı sormuştun? Diye Oktay'a baktı Özden. Yarın da buradayım. Sizler de eğer dönmüyorsanız... Hayır, dedi Oktay susturmak istercesine. Bu akşam Ankara'ya dönüyorum ben. Asansöre bindi. 18. kata odasına çıktı. Eşyalarını topladı. Yabansı bir yorgunluk sarmıştı her yanını. Ceketinin iç cebinden cüzdanını çıkardı. Yıllardır okşaya seve sakladığı bukleyi avucuna aldı. İncitmekten korkarcasına usulca sıktı. Tüm sıcaklığını bedeninin derinliklerine çekti. Balkonun kapısını açtı, dışarıya çıktı, demirlere dayandı. Gözlerini sımsıkı kapattı. Uzun bir süre öylece kaldı. Sonra avucunu açtı, elini boşluğa uzattı. Buklecik kıvrıla kıvrıla uçtu, uçtu, gözden kayboluverdi. Boşluğa dikti gözlerini Oktay. Bir çift göz aradı katkısız, masum bakışlarıyla. Bir sıcak gülüş titreyen dudakların kıvrımından dökülen. Yana bükülmüş, kuğu gibi bir boyun kenarına bukleciği yerleştirebileceği. Epey zorlandı ama sonunda başardı. İşte o bildik, o tutkulu imge yine gözlerinin önündeydi. Bukle döndü, döndü, gidip imgenin ensesine yapışıverdi. Tablo tamamlanmıştı. Son bir kez doyasıya baktı. Artık vedalaşabilirlerdi. Hayret, hiç de hüzünlü değildi Oktay. Üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi, huzurluydu üstelik. Valizini aldı, kapıya doğru yürüdü. Ankara'ya dönmek için sabırsızlanıyordu.